Ayrım 12.
Böylece benim madamlığım büsbütün kesinleşmişti. Bu yüzden de elimi göğsüme basıp basıp ben Türk'üm diye bağıra çağıra dolaşmam gerekmişti kendi memleketimde. Bu yolculuk sırasında beni sarsan başka bir şey de, insanların eskiden oralarda yarattıkları anıtların görkemiyle, şimdi aynı bölgede yaşayanların yoksulluğu, daha doğrusu sefaleti arasındaki korkunç uçurumu görmek oldu. Bir yanda İshak Paşa Sarayı'nın ihtişamı vardı, bir yanda Doğu Beyazıt'ın yoksulluğu. Bir yanda Malabadi Köprüsü'nün akıl almaz güzelliği vardı, bir yanda sefaletten kaynaklanan bir çirkinlik. Doğayla kentler arasındaki aykırılık da çok çarpıcıydı. Haşmetli Ağrı Dağı'nın buzulları ışıldayarak gökyüzüne yükselirken, Ağrı kenti yoksulluktan dökülüyordu. Erzurum'dan Adana'ya gidişimiz sırasında Van'ı yeniden gördük, gölün sodalı sularında bir kez daha yüzdük ve Erzurum'dan 60 kilometre uzaktaki Hoşap Kalesi'ni gezdik. Ne gariptir ki bir gotik katedrale benziyordu tıpkı. Diyarbakır'ı, Mardin'i, Siirt'i, Bitlis'i, Harran'ı ve şimdi gidemeyeceğimiz Hilvan, Siverek, Şirvan gibi yerleri gördük. Bizlere hello diye seslenen çocuklarla konuştuk. Yani erkek çocuklarla demek istiyorum. Çünkü kız çocuklar okula gönderilmedikleri için Türkçe bilmiyorlardı. Bu yolculuğumuzun doruk noktası Nemrut Dağı oldu. Ömrümde görüp göreceğim en müthiş yerlerden biriydi orası. Gece yarısı Adıyaman'dan yola çıkıp, Kahta ve Gerger'den geçerek Nemrut Dağı'nın eteklerine vardık. Dağ 2300 metre yüksekliğindeydi bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla diyorum çünkü yanılabilirim de. Ne yazık ki yolculuğa çok düşkün olduğum halde coğrafya bilgim perişan bir durumdadır. Bunun çaresi ansiklopedilere bakıp yazdığımın doğru olup olmadığını denetlemektir. Gel gelelim doğru dürüst bir ansiklopedi alabilmek için gereken parayı bir araya getiremedim hiçbir zaman. Yıllar önce boyalı basında ansiklopediler savaşı başlayınca da promosyonlu gazetelerden hiç mi hiç hoşlanmadığım için bunlardan birini alıp kupon biriktirmeye katlanamadım. Bu yüzden okuyucularım Anadolu faslında birçok yanılgı bulacaklardır herhalde. Şimdiden özür dilerim onlardan. Neyse 2300 metre yüksekliğinde sandığım Nemrut Dağı'na çıkarken yaz mevsiminde olduğumuz halde hepimiz kalın kazaklar giymiştik, otelden ödünç aldığımız battaniyelere sarılmıştık. Ama gene de soğuktan titriyorduk. Küçük ve sivri sivri çakıl taşlarından oluşan dar bir patikayı uzun süre tırmandıktan sonra zirveye varıp güneşin doğuşunu beklemeye başladık. Bir çeşit huşu içinde herkes fısıldayarak konuşuyordu. İngilizce duyuyordum, Almanca duyuyordum, Fransızca duyuyordum, İtalyanca duyuyordum. Ancak Türkçe duyamıyordum. Çünkü bu turistler arasında Türk olan bir ben bir de arkadaşım vardı. Derken gözümüzün önünde bir mucize oldu. Güneş yavaş yavaş doğunca dağın eteğindeki ova pembeleşti. Pembelik altın rengini aldı. Sonra dev heykeller ilkin altlarından aydınlanarak sanki bizler için yeniden yaratılmışçasına meydana çıkmaya başladı. İşte o zaman anladım Nemrut Dağı'nda gecenin karanlığında çıkılmasının nedenini. Anadolu'da beni Nemrut Dağı kadar şaşırtan başka bir yerde, ilkin 1961'de gördüğüm ve gördüklerime inanamadığım için birkaç kez yeniden gittiğim Göreme yöresidir. Kapadokya'ya her gidişimde çevreme bakıp bakıp, olamaz, böyle bir şey olamaz diyordum. Ancak ayın yüzeyinin böyle olabileceği kanısına varmıştım her nedense. O acayip peri bacaları, kayaların içindeki o gizemli mağaralar ancak ayda bulunurdu. Ne var ki Amerikalıların aya çıkıp orada yürümelerini televizyonlar verince, o çorak ve tozlu toprakların Göreme'ye hiç benzemediğini anladım. Düş gücüm bana bir oyun oynamıştı. Assos'ta da düş gücüm bana bir oyun oynadı. Oraya ilk gidişimde kıyıdan uzaklaşıp yokuşu tırmanırken yamaçtaki kayaları bir kalenin kalıntıları sandım. Zaten buranın Türkçe adı Behram Kale. O kayalar bir kale diye tutturdum. Kale filan değil düpedüz kayalıkmış meğer. Assos güzel olmasına güzel ama korkarım ki hızla yaklaşan turizm canavarı bütün Ege kıyılarını zapt ettiği gibi benim hayal ettiğim o kaleyi de zapt etmek üzere. Pamukkale'deki o dik yarlar gerçekten pamuk gibi bembeyazdı ve üstlerinden çağlayanlar gibi seller akardı eskiden. Köy ağaları tarlalarını sulamak için o selleri kendi topraklarına yöneltmişler. Pamukkale'de kararmaya başlamış. Orada yeraltı kaynaklarından çıkan suları kocaman beton havuzlarda toplamaya başladılar. Benim asıl sevdiğim en tepedeki motelin betonsuz doğal havuzudur. Etrafında bitkiler, çiçekler çıkar. Dibinde ise eski çağlardan kalma sütunlar, heykel kaideleri filan vardır. Yaz sabahları yeni doğan güneş havuzu pembeleştirince, elimizde çay bardağımızla ilk sigaramız yarı bele kadar suya girerdik. Akşamları da rakı kadehlerimizi havuzun kenarına koyup hem yüzer hem demlenirdik. Kara kışta bile havuzun suları ılık kalır. Suyun kaynağına yönelince de iyice ısınır. Pamukkale şifalı bilinen bu sularıyla yaşam dolu bir yerdir. Ama tepesindeki Hierapolis denilen kutsal kentte bir nekropol yani büyük bir mezarlık vardır. Ağır hastalar oraya ölüme yatmaya giderlermiş eskiden. Anadolu'da gezinirken gördüğüm bazı yerleri, yaşadığım bazı anları unutamam. Örneğin Efes'e ilk gidişimde bu kalıntıların güzelliği karşısında sersemlemiş bir halde, bir sütunun kaidesine çökmüşken gümbür gümbür İtalyanca konuşan bir ses duydum. İtalyanca bilmem ama o ses Dante'den şiirler okuyordu sanki. İtalyan turistlerine rehberlik eden Cevat Şakir'in sesiydi bu. İmdadıma çağırırcasına Cevat diye seslendim. Cevat İtalyanları bırakıp bana rehberlik etti. Efes'in şimdiki halini değil geçmişini canlandırdı gözümün önünde. İlkin 1961'de gördüğüm Manyas Gölü'ndeki kuş cennetini de unutamam. Kökleri toprakta değil de suda bulunan kocaman ağaçların altında sandalla dolaşmıştık. Ömrümde hiç görmediğim, sanki bu dünyadan olmayan rengarenk, acayip büyük kuşlar tepemizdeki dalların arasında uçuşuyordu. Bunlardan biri garip sesler çıkararak bir ara başımın üstüne konunca korkuyla karışık müthiş bir sevinç duymuştum. 10 yıl sonra aynı yere gittiğimde büyü tümüyle bozulmuştu. Kuşlar gölden çıkan ağaçların altında bir sandalla gezinirken değil, kıyıya dikilen ahşap bir kulenin deliklerinden dürbünle seyrediliyordu artık. Şimdi adını unuttuğum Suriye sınırına çok yakın Ermeni köyünü de unutamam. Antakya'da 1-2 gün kaldıktan sonra birkaç saatte varmıştık oraya. Birlikte yolculuk ettiğim arkadaş bir Ermeni okulunda uzun süre Türk edebiyatı öğrettiği için eski öğrencilerini görmeye gidiyorduk. Herkes Türkçe biliyordu ama köyün halkı da muhtarı da Ermeniydi. Konuştukları Ermenice İstanbul'da konuşulana pek benzemeyen, kulağa daha hoş gelen Ermenicenin başka bir türü gibiydi. Sadece meyve üretiliyordu o köyde. Meyve ağaçlarından oluşan bir cennetti orası. İncir rakısına meze ederek yediğim elmaların, armutların, şeftalilerin kokularını da tatlarını da hala unutamadım. Bize büyük yakınlık gösterdiler. Muhtar beni evinde konuk etti. Şişman olduğu kadar da sevimli kızıyla aynı odayı paylaştık. Şimdi neredeyse 40 yıl sonra orası ne oldu bilemem. Ama salt Ermeni azınlığından oluşan bir köyü görmek çok ilginç gelmişti bana. Memleketimin sınırları içinde salt Kürtlerden oluşan, muhtarı Kürt olan, serbestçe Kürtçe konuşulan, ekonomik açıdan kalkınmış böyle köyler olsaydı, Kürt yurttaşlarımız bizlere hala düşman gözlerle bakarlar mıydı acaba diye düşünmüştüm daha sonraları. 1984'ün sonbaharında kızım Zeynep, Fransız hükümetinden aldığı bir bursla bir yıllığına Paris'e gidince, arkadaşlarım Sezgin'le Ertin Akgüç birdenbire evde yalnız kalmamam için onlarla birlikte 5 günlük bir yolculuğa katılmamı istediler. 9-10 kişilik grubumuzda Mengü Ertel'le eşi Ülfet, Maçka Sanat Galerisi'ni yöneten Rabia Hanım, eski ve sevgili arkadaşım Hüreya ve yeni tanıdığım halde hemen büyük yakınlık duyduğum Erdal İnönü ile eşi Sevinç vardı. İstanbul'da kiraladığımız bir minibüsle o güne kadar hiç görmediğim, görmeye de can attığım Safranbolu'ya ve Yedigöller'e gittik. Abant Gölü ile Kartal Kaya'yı da gördük. Yedigöller'in o mevsimde altın sarısına dönüşen dev ağaçları da, Safranbolu evlerinin güzelliği de hala gözümün önünde. Memleketimin büyük bir kısmı çorakken, Yedigöller'de topraktan sürekli su fışkırıyordu sanki. Ömrümde ilk kez böylesine büyük ağaçlarla bitkiler görüyordum. O dev bitkilerle dev ağaçlar sulara yansıyarak çoğalıyordu sanki. Safranbolu evlerinin dışı da içi de sadece güzel olmakla kalmıyordu. Şeytanın aklına gelemeyecek fanteziler de vardı o evlerde. Örneğin bir tanesinde kocaman dikdörtgen bir havuz neredeyse bütün odayı kaplıyordu. Havuzun çevresinde duvara bitişik daracık sedirlerde oturuyorduk. Ev sahibesi havuzun üstüne koyduğu çay tepsisini elindeki uzun değnekle konuklarına doğru itiyordu. Bu büyük havuz evin zemin katında olsa haydi neyse, ikinci kattaydı üstelik. Anadolu'da yolculuklarıma 60 yıl önce başladığım halde bu uzun süre içinde görmediğim yer pek kalmadı diyemeyeceğim gene de. Gözümden ırak kalan ve artık iş işten geçtiği için bundan sonra hiç göremeyeceğim daha nice güzel köşeler vardır orada kim bilir. 6. Avrupa'ya yolculuklar. Nasıl oldu da bu kadar az parayla Avrupa'ya bu kadar çok gidebildim diye hep şaşarım. Oysa pek o kadar şaşılacak bir şey değildi bu. Çünkü hem lüks koşullarda yolculuk etmeye meraklı değildim, hem de sevdiğim başlıca Avrupa kentlerinde, yani Paris'te, Roma'da, Londra'da, evlerinde her zaman rahat rahat kalabileceğim yakın dostlarım vardı. Üstelik kardeşim Halil diplomattı. Onu çok özlerdim. Görmeye gidince de Atina'da, Madrid'de ya da Kopenhag'da günlerce gezer tozardım. 1937'de 21 yaşındayken yurt dışına ilk çıkışımda Paris'e gittim. Çocukluk arkadaşım Halet Çambel Sorbonne'da okuyordu. Ben de yaz tatilinden yararlanarak onu görmek istiyordum. Rue de Seine, Saint-Germain'den başlayıp ta nehrin kıyısına varan, sanat eserleri satan dükkanlarla dolu uzun bir sokaktır. Bu sokağın 60 numarasındaki Hotel de la Louisiane'ın en üst yani 6. katında bir odayı paylaşmıştım Halet'le. Odanın bir kapısı koridora, ötekisi de geniş bir taraçaya açıldığı için Paris'in hem sokaklarını hem de damlarını seyredebiliyordum. Cartier Latin'in en civcivli yerlerinden birinde bu sokakları, bu damları seyrede ede Paris bir tutkuya dönüştü bende. Sokakların akıl almaz canlılığı bir yana, bunların zeminini döşeyen malzeme bile hayret ve hayranlık duymama neden oldu. Buna bugün inanması güç ama o sokaklar taşla, toprakla ya da betonla değil, düpedüz ahşap parkeyle döşenmişti. Yani güzel bir evin salonunda yürürcesine geziniyordunuz o sokaklarda. Bu dikdörtgen parke parçaları pırıl pırıl çelikten yapılmış avuç büyüklüğünde yuvarlak çivilerle birbirine rapt edilmişti. Biz barbar Türk öğrencilerin başlıca eğlencelerinden biri kaşla göz arasında bu çivileri yerden söküp evimize götürmek, onları ters yüz edip kül tablası olarak kullanmaktı. 1948'de Paris'e 3. gidişimde ahşap parkeler ortadan yok olmuş. Paris sokakları zeminleri açısından Avrupa'nın öteki büyük kentlerinin sokaklarına benzemişti. Bundan sonraki bölümde uzun uzun anlatacağım Paris'e bir insana aşık olurcasına vuruldum. Gel gelelim ne gariptir ki bu kente yerleşmek, orada sürekli oturmak aklımın kenarından bile geçmedi gene de. Oraya sık sık gitmeye can atıyordum. Ama gidince de 1-2 ay sonra orada kalmak istemiyordum. Paris düşlerinden uyanmak, memleketime, İstanbul'a, gerçekler dünyasına, kendi gerçek yaşamıma geri dönmek istiyordum. 1937 yılında İstanbul'dan Paris'e yol parası olarak tam 23 Türk lirası ödeyerek gittim. Üçüncü mevki tren ücreti 40 küsur lira olduğuna göre hem olağanüstü ucuz hem de birçok yeri görmemi sağlayan 10 günden fazla süren çok ilginç bir yolculuk oldu bu. İstanbul'dan kalkan bir Roman gemisiyle Pire'ye vardım. Bu lüks gemide güverte yolcusuydum. Yani beraberimde götürdüğüm bir battaniyeye sarınıp üçüncü mevki güvertesinin bir köşesine kıvrılır uyurdum. O gemide bir tek gece geçirdikten sonra Pire'den bir trene atlayıp çabucak Atina'ya geçtim. Kentin sokaklarında şöyle bir koştum. Akropolü filan hayal meyal gördüm. Çok daha sonraları kardeşim Halil orada başkatipken Atina'da 15 gün kalıp kenti rahat rahat gezdim. Yunanistan'a her gidişimde yaşlı Rumların bana yaklaşıp Türkçe olarak "Hanım sen Türksün değil mi?" diye sormaları beni hem çok şaşırtmış hem de çok duygulandırmıştı. Bu Rum göçmenleri doğdukları büyüdükleri memleketi öyle özlüyorlardı ki, Türkleri dakikasında tanıyor, Yunanistan'da sanki sürgünmüş gibi dert yanıyorlardı onlara. Pire'ye vardığım günün gecesi küçükçe bir Yunan gemisine binip, şimdi adlarını unuttuğum bazı adalara da uğrayarak 7 günde Brindisi'ye vardık. Bu gemide gene güverte yolcusuydum. Ama güvertede kıvrılıp yatmıyordum artık. Uyuyabileceğim çok daha rahat bir yer bulmuştum. Geceleri ortadan el ayak çekilince, üstü bir branda beziyle örtülü, geminin bordasına asılı can kurtaran sandallarından birine gizlice tırmanıyor, ağırlığımla hafifçe çukurlaşan branda bezini bir hamakmış gibi kullanıyor, battaniyeme sarınıp bir güzel uyuyordum. Denizin dalgalı olduğu geceler sandal bir beşik gibi tatlı tatlı sallanıyordu. Eskiden tayfanın ranzalarda değil de hamaklarda yatmasının nedenini anladım böylece. Orada uyumam yasaktı elbette. Ama sabahları güverteyi yıkamaya gelen Yunanlı gemiciler beni bu can kurtaranlardan birinde bulunca gülmeye başlıyorlar, azarlamakla yetiniyorlardı. Brindisi'den bir trene binip 4 günde Paris'e giderken Avrupa'nın en güzel ülkesi saydığım İtalya'yı vagon pencerelerinden de olsa bir uçtan bir uca şöyle bir gördüm. Birkaç saatliğine Roma'da durduk. Çünkü yolcular faşizmin yüceliğini gözler önüne sermek amacıyla açılan sergiyi görmek zorundaydı. Eğer o sergiyi gördüğümüzü kanıtlayan damga biletlerimize vurulmuşsa, tren ücretimiz 2 hatta 3 kat azalacaktı. Mussolini parasız turistlere faşizm propagandası yapmak için böyle bir yöntem uydurmuştu. Üstelik bu ucuz biletlere ancak çıkışta damga vurulduğu için sergiyi sahiden görmek zorundaydık. Sağıma soluma hiç bakmadan gözlerimi neredeyse kapatarak çıkışa doğru 4 nala koştum. Biletim damgalanınca trene binip Paris'e gittim. İkinci yolculuğum 1 yıl sonra yani 1938'de 22 yaşındayken oldu. Teyzemin kızı Melike, Türk kökenli bir Mısırlı ile evlenmişti ve üniversitenin yarı yıl tatilinde ille Kahire'ye gitmemi istiyordu. Beraber büyüdüğümüz için benim de onu göreceğim gelmişti. Melike İstanbul'dan İskenderiye'ye gidip gelme 1. mevki vapur bileti, İskenderiye'den Kahire'ye gene 1. mevki tren bileti gönderdiği için bu ikinci yolculuğum beni birincisi kadar heyecanlandırmadığı halde çok lüks koşullar altında geçti. Kahire'de 3 hafta kaldım. Teyze kızımın eşi Mısır ölçülerine göre çok zengin sayılmazdı. Ama 1938 yılının Türkiye ölçülerine göre çok zengindi. İskenderiye'de güzel bir yazlığı, büyük bir çiftliği, 2 otomobili, Kahire'de 20 odalık bir konağı ve konağında çalışan 8 adamı vardı. Melike'nin bana İstanbul'a gönderdiği mektuba göre, bu adamları öyle şımartmışım ki 8'inden 5'ini kovmak zorunda kalmış ben gittikten sonra. Oysa onları şımarttığım falan yoktu. Sadece içimden geldiği gibi davranıyordum. Örneğin fellah bahçıvanın bisikletini ödünç alıyor bir tur atıyordum. Ya da zenci şoförün dünya şekeri kapkara bebeğini kucağıma alıp güldürücü sesler çıkararak hop hop havaya atıp atıp tutuyordum. Bebek buna bayılıyor, kahkahalar atınca büsbütün sevimli oluyordu. Ya da mutfakta dolanıyor, pişirdiklerinden bir küçük tabak istiyordum. Ağzımı şapırdata şapırdata, elimi kolumu sallaya sallaya, o yemeğin neden lezzetli olduğunu anlatmaya çalışıyordum falan. İskenderiye'yi az gördüm ama çok ilginç buldum. Kahire'yi ise pek sevemedim. Neden derseniz yamyazlı bir kentti ondan. Yollar ve kanallar neredeyse geometrik bir çizgiyle birbirine bitişik sürüp gidiyor. Bir cetvelle çizilmiş sanki. Kenti kurtaran Nil Nehri ve nehirden geçen kırmızı yelkenli tekneler. Çöl de güzel, piramitler de, Sphinx'in heykeli de. Ama resimlerini o kadar çok görmüştüm ki bu güzellikler beni özellikle çarpmadı. Kendi gözlerimle gördüklerimden çok daha güzeldi bazı fotoğraflar. Turist kalabalığın hayranlıklarını değişik dillerde bağıra çağıra açığa vurmaları beni tedirgin etmişti belki. Oralarını ıssızken güneş battıktan sonra alacakaranlıkta tek başıma görseydim daha çok etkilenirdim belki. Piramitlerin tepesine çıktım, Sphinx'in karşısında durup ona uzun uzun baktım. Develere bindim, yani öteki turistlerin yaptıklarının hepsini yaptım. Bu arada bir deve yavrusunun boynuna da sarıldım. Deve yavrusu bir kuzu gibi kıvır kıvır ve bembeyazdı. Onu ayrı bir deve türü sandım. Meğer bütün develer küçükken beyazmış, sonra boz renge dönüşürlermiş. Mısır'da bulunduğum sırada İngilizler ülkeye egemendi. Hoşgörülerine şaşmıştım çünkü Mısırlıların kahkahaları arasında, bütün müzikollerde, bütün gazinolarda onları rezil eden skeçler gösteriliyordu. Nasır duruma el koymamıştı henüz. Varlıklılarla çoğu fellah olan yoksullar arasında akıllara sığmaz bir uçurum vardı. Şimdi Türkiye'de olduğundan bile daha korkunç bir uçurum. Fellahlar hayvan sayıldıkları için hayvan gibi davranıyorlardı. Örneğin asfalt yolun ortasına çömelerek eteklerini kaldırıp herkesin gözü önünde abdest ediyorlardı. Sanki iki ayrı millet yaşıyordu bu ülkede. Mısırlılar ve aslında Mısır'ın köylüleri oldukları halde köle sayılan fellahlar. Biz Türklerse o sırada köylü efendimizdir diyorduk. Zaten bu 3 haftalık Mısır yolculuğumun benim açımdan en büyük yararı, ülkemin Mısır yanında ne denli ileri, ne denli batılı, ne denli uygar sayılması gerektiğini anlamam oldu. İstanbul'dan Paris'e ya da Londra'ya gidince işte batı uygarlığı derler ya, ben de Kahire'den İstanbul'a dönünce memleketimle gururlandım, işte uygarlık dedim kendi kendime. Mısırlıların okumuş Türk kızlarıyla evlenmeye neden can attıklarını, Türkiye'nin karşısında neden aşağılık kompleksine kapıldıklarını, bizi neden fena halde kıskandıklarını da anladım bu arada. Yurt dışına yolculuk edebilmemin başka bir nedeni de Uluslararası İngiliz Edebiyatı Üniversite Profesörleri Derneği'nin 3 yılda bir toplanan kongresiydi. Gerçi Edebiyat Fakültesi davet edildiğimiz kongreye bizi gönderirken ancak yol parası ve 5 günlük harcırah verirdi. Ama ben uçakla gideceğime tren ya da otobüsle gider, ucuz oteller seçer, 5 gün yerine 15 gün kalırdım orada. Para açısından da işin çaresini bulurdum. Bir defasında bu türden alışverişlerin yapıldığı bir büroda tek süs eşyam olan altın bileziğimi satmıştım. Bürodaki adam altının nasıl işlendiğine hiç bakmadan bileziği tartmış, bir miktar para vermişti bana. Bu kongreler sayesinde çeşitli Avrupa kentleri bir yana, Los Angeles'ı bile gördüm. Çok keyifli anlar yaşadığımızda olurdu. Örneğin Paris Kongresi'nde belediye başkanının verdiği bir resepsiyonda havyarlı minik sandviçlerle en has Fransız şampanyalarını içtik. Sabahın 11'i olduğundan içki biraz çarptı bizi. Lozan Kongresi'nde göle bakan ve eskiden hapishane olan ünlü Chillon Şatosu'nun sadece şamdanlarla aydınlanmış görkemli büyük yemek salonunun şöminelerinde çevrile çevrile kızartılan kuzular yedik. Zaten bunlara katılanların bildikleri gibi sabahları ve öğleden sonraları bilimsel çalışmalar yapılmasına yapılır ama neredeyse her akşam bir kokteyl ya da bir yemek düzenlenir. Çünkü bir araya gelip hoş vakit geçirmek isteği her zaman ağır basar bu kongrelerde.